Ayrım 7. Bücürü Ayarla. Elmer Leonard. Sayfa 66. Chili başıyla oynaylamaya devam ediyordu. O filmi Brooklyn'de çektiler. Evet, Michael Weir, onu beğenirim.
Bunu duyduğuma memnun oldum, dedi Harry.
Senin her zamanki oyuncularından farklı biri. Onunla çalışmak iyi olacak, dedi Chili. Bu filmde Michael Weir'in rolünün ne olacağını bilmese de. Onunla konuştun mu?
Bir kez şansımı denedim. Senaryoyu evine gönderdim. Harry bir eliyle saçlarını tarayarak geriye yaslandı. Senaryoyu okumakla kalmamış. Çok da beğenmiş. Role bayılmış.
Kendisi söylemedi ama sen öğrendin, öyle mi?
Ne dediğimi hatırla. Yarım milyona ihtiyacım var. Benimle görüşmeyi kabul etmesi için o parayı Michael'ın adına yatırmam gerek. Bloke bir hesaba. Lanet olası menajeri böyle istiyor. Ciddi olduğunu göstermek için o teminatı yatırmak gerekiyor. Böylece zamanını boşa harcamamış olacaksın.
Demek bu işler böyle yapılıyor, öyle mi? Becerebileceğinden emin olmak için.
O aşağılık menajeri böyle istiyor. Michael'ın fiyatının 7 milyon olduğunu biliyorsun. Öde veya oynat diyor. Bunun anlamı, eğer imzayı atar da herhangi bir nedenle film çekime başlamazsa yine de ona 7 milyon ödemek zorunda olduğundur. Filmi çekersin, piyasaya çıkar, bu defa da cirodan %10 alır. Herkes gibi net kardan değil, kahrolası cirodan. Hey, ama kimin umurundaki, senaryoya bayılmış.
Nasıl öğrendin?
Michael'ın son filminin kurgucusundan, çok eskiden tanışırız. Aslında ilk işini ben vermiştim ona. Slime Creatures'ta. Beni aradı, Michael'ın montaj odasında filmin yönetmeniyle kendisinde olan bir senaryo hakkında konuşmasına şahit olduğunu. Weir'ın dediğine göre Mr. Lovejoy uzun zamandır okuduğu en iyi senaryoymuş. Dostum olan kurgucu dosyanın üzerinde Zig Zag Prodüksiyon adını görene kadar senaryonun bana ait olduğunu bilmiyormuş. Beni aradı. Michael Weir'la yeni bir film mi yapıyorsun? İnanmıyorum, dedi. Ben de ona filmin montajını yapmak istiyorsan inansan iyi olur, dedim. Yönetmen olarak kimi seçeceğimi henüz bilmiyorum. Belki Jewison'ı, Lumen, Ulu Grossbart.
Filmin adı ne? Mr. Lovejoy mu, dedi Chili.
Murray'in koyduğu isim bu. Ne hakkında olduğunu bildiğinde kulağa fena gelmiyor.
Chili bu başlığın televizyon dizilerini hatırlattığını düşünüyordu. Mr. Lovejoy, çeşitli uluslardan çocuklara bakan bir eşcinsel ve banttan verilen kahkahalar. İnsanları stüdyoda toplayıp ne zaman güleceklerini söyleyip kahkahalarını banda alıp almadıklarını merak ediyordu. Yoksa onlara fıkra mı anlatıyorlardı? Filmlerin nasıl çekildiğini anlatan bir televizyon programı seyrettiğini hatırladı. İnsanların ellerini öptürüp sesleri aynı insanların daha sonra seyredecekleri aşk sahnelerinde kullanmak için banda alıyorlardı. Filmler aslında sahteydi. Dövüş sahnesinde çıkan sesler birinin ağzını burnunu kırarken çıkan seslere hiç benzemiyordu. Rocky filmlerindeki dövüş sahneleri mesela. Stallone hayvanın birinin kendisini dövmesine gerçekten izin verse daha ilk round bitmeden geberip giderdi. Ama iyi filmler de vardı. Gerçek hayata benzeyen filmler. Harry bir vakitler bir stüdyoyla yaptığı bir anlaşmanın Mesas'ı memnun edebileceğini, böylece onu rahatsız etmekten vazgeçebileceklerini anlatıyordu. Eğer Karen aracılığıyla Michael Weir'a ulaşabilirse yarım milyona ihtiyacı kalmayacağını söylüyordu. Chili durdu. Ne diyorsun?
Bir vakit Michael'la evli olduğunu biliyor muydun?
Karen mı? Hayır.
4 yıl evli kaldılar. Çocukları olmadı. Michael onu terk edene kadar bu evde yaşadılar.
Bilmiyordum, dedi Chili. Yani sen Karen'ın Michael'ı aramasını, onunla görüşme ayarlamasını mı istiyorsun?
Hepsi bu kadar. Çok iyi anlattın.
İyi geçiniyorlar mı?
Birbirleriyle görüşmüyorlar ama Michael'ın razı olacağını biliyorum.
Öyleyse sorun ne? Karen Michael'ı aramaz mı?
Daha sormadım, dedi Harry. Sorarsam reddedeceğine eminim. Ama biraz durup düşünür ve kendi fikriymiş gibi hissederse yapar.
Ne demek istediğini anlayamadım.
Aktörleri tanımadığın içindir, dedi Harry. Kafalarının nasıl çalıştığını bilmediğin için. Karen Michael'ı öylesine arayıp soramaz. O kadar yeteneği de yoktur. Göğsü hariç. Dikkatini çekmiştir. Harika çığlık atmasını sağlayan şey göğüs yapısıdır. Ama Karen hala oyuncu zihniyetini koruyor. Durumu içselleştirmesi gerek. Önce bana yardım etmeyi istemesi lazım.
Onu filmlerinde oynattığın için.
Evet, ayrıca bir süre benimle yaşadı. Sonra Michael aradığında belli bir tavır takınması lazım. Eskiden kalan küskünlüğünü hissetmesi lazım. Michael onu terk etti. Dolayısıyla Karen'a olumlu cevap verme nezaketini gösterme borcu var. Anladın mı?
Sen ve Karen birlikte mi yaşadınız?
Harika, 3,5 yıl boyunca. Eski günlerin anısına Karen Michael'ı arayacak ve ben de bedava bir görüşme yapabileceğim.
Karen bunu yapacak mı?
Şimdi yatağında yatmış bunu düşünüyor.
Epey uzun bir yolmuş, dedi Chilly acele etmeden.
Karen'ın bu adamla nasıl yaşadığını hayal edemiyordu. O vakitler şişman olmasa bile. Kadını Michael Weir'la beraber düşünebiliyordu ama.
Harry'e eğer herhangi bir nedenle sana yardım etmek istemezse, belki ben Michael Weir'la konuşur, seninle görüşmesini ayarlayabilirim, dedi.
Nasıl yapacaksın, dedi Harry. Tehdit mi edeceksin?
Ciddiyim, dedi Chilly. Ona yaklaşıp The Cyclone hakkında konuşabilirim.
Bunu nasıl yapacaksın?
Michael Weir hakkında mı, yoksa kuru temizlemeci Leo hakkında mı konuşmak istiyorsun? Yanında taşıdığı bütün o para hakkında. Buraya 400.000 dolarla gelmiş.
Harry tek kelime etmiyordu.
Şunu düşünüyorsun, dedi Chilly. Seni şu kuru temizlemeciyle bir araya getirsem nasıl olur? Ona parasını bir filme mi yatırmayı, yoksa havayolu şirketine iade edip hapse girmeyi mi tercih edeceğini sorsam?
Harry sandalyesinde kıpırdanıyordu. Aklımdan geçmişti, dedi. Sigara paketine uzandı ve içinde kalan son sigarayı alabilmek için paketin ağzını yırtarak açtı.
Ancak Leo'nun o parayı kazanma yolunun seni rahatsız ettiğini de biliyorum, dedi Chilly.
Eğer yöntem konusuna girmek istiyorsan benim yatırımcıları düşün bir kere, dedi Harry. Sigarayı külleye bastırarak oyalanıp, veya herhangi bir yatırımcıyı, verdikleri paranın kaynağını sormazsın.
Bu bizi limuzin şirketinin sahiplerine getiriyor, dedi Chilly. Onlardan kurtulmak istiyorsan sabırlı ol. Sıra Freaks filmine geldiğinde onları ararsın. Ama şimdi onları ilgilendirmeyen bir konuyla ilgileniyorsun.
Harry kıpırdamaya korkar gibiydi. Her kelimeyi ayrı ayrı düşünüyordu sanki.
Bak, limuzincilerle bu şekilde konuşurum, dedi Chilly. Konuya anlayacakları şekilde girerim.
Uzanarak Harry'nin parmakları arasından sigarayı aldı. Bunu içecek misin?
Yok, senin olsun.
Harry sigarayı yakmak için bir kibrit çaktı. Ne diyeceksin?
Onlara menfaatlerini, sen hazır olana kadar beklemelerini gerektirdiğini ve peşini bırakmalarını söyleyeceğim. İstediğin de bu değil mi?
Bu adamları tanımıyorsun.
Sana kalmış Harry.
Chilly Harry'nin bakışlarıyla sigara dumanını takip etmesini seyretti. 49 tane korku filmi sahibi, kabarık saçlı sinema yapımcısı Harry kendisine sunulan teklifi düşünüyordu. Tekrar Chilly'nin üzerinde odaklanan bakışında yorgun ama ümitli bir ifade vardı. Bundan senin kazancın ne olacak?
Gelişmeleri izleyelim, diye cevapladı Chilly. Haber veririm.
Aklında olan bir konuyu düşündü ve Harry'e, sirk vagonunda adamları baştan çıkaran 300 kiloluk fahişe tam olarak ne yapıyordu, diye sordu. Karen yatağın Harry'nin ağırlığı altında hareket ettiğini hissetti. Yana dönerek gözlerini açtı ve karanlıkta dijital sayılar gördü. Soluk yeşil renkte 4-12 yazıyordu. Arkasında Harry durmadan kıpırdıyor, yerleşmeye çalışıyordu. Sayıların 4-13'e değişmesini seyretti.
Harry...
Ah, uyanık mıydın?
Ne oluyor?
Çok geç oldu, geceyi burada geçirmesine itiraz etmeyeceğini düşündüm.
Harry, burası senin evin değil.
Sadece bu gece onu hizmetçi odasına yerleştirdim.
Hizmetçi odam yok.
Mutfağın arkasındaki oda ne?
Bir sessizlik oldu.
Anlamadım.
Ne?
Bu adamla ne yapıyorsun?
Bazı fikirleri var, bana yardım edecek.
Harry, adam 3 kağıtçı.
Bu şehre uyum sağlamalı.
Harry dönerek ve rahatlıktan inleyerek Karen'dan uzaklaştı.
İyi geceler.
Ortalık sessizdi, evde çıt çıkmıyordu.
Harry.
Evet.
Neler oluyor?
Söyledim ya.
Taksi çağırmamı ister misin, sen ve dostun için?
Karen Harry'nin kendisine doğru döndüğünü hissetti. 9. Bölüm. Chilly Harry'e geç kalkmayı sevip sevmediğini sordu.
Uyuyacaksan ve oturup seni beklemem gerekecekse unut bunu. Tek dayanamadığım şey beklemektir, dedi.
Harry şaşırmış gibi davrandı. Saat sadece 10'u 10 geçiyordu.
Yattım ama Karen konuşmak istedi.
Bu cevap Chilly'yi susturdu. Harry'nin onu kandırıp kandırmadığını anlamak istiyordu.
Karen'ın bu şişman adamı yatağına aldığına inanamıyordu. Ama doğruysa bile bunu keşfetmenin yolu yoktu. Ama sabah kalkmıştı, sorun olmadı. Beni arabama bıraktı. Dönünce burada bir saat daha oturmak zorunda kaldım. Her limuzincilerin hiçbir zaman sabah 10:30-11'den önce ofislerine gelmediklerini söyledi. Sonra bir saate yakın öğle yemeğini, nerede yiyeceklerini konuşup çıkarlardı. Limuzincileri görmeye gittiğin saatin önemi yoktu. Ne zaman gidersen git beklerdin.
Harry, onları görmeye gitmeyeceğiz dedi Chilly. Onlar bizi görmeye gelecekler. Sen mi ararsın yoksa benim mi aramamı istersin?
Harry'nin iki katlı bir binanın üst katındaki ofisine geldiler. Bina La Cienega yakınlarında, Sunset Bulvarı üzerinde, ön cephesi beyaz vitrinlerden oluşan bir bloğun parçasıydı. Harry ışıkları yaktı. Duvarda koyu renk lambri üzerinde mum şeklinde aplikler vardı. Üzerinde dosyalar, dergiler, senaryolar, kağıtlar, açılmamış zarflar, otel küllükleri, bir pirinç masa lambası, bir masa saati ve iki telefonun durduğu çalışma masasının arkasındaki jaluzi yukarı çekilmişti. Televizyondaki 77 Sunset Strip'i hatırlıyor musun? Otopark görevlisi Ed Cookie Barnes'ın devamlı saçını taramasını. Harry başıyla pencereden dışarısını işaret etti. Dış çekimler için sokağın tam karşısında bir yeri kullanıyorlardı. Burada durup onları seyrederdim. Ephraim Zimbalist Jr. ve Roger Smith başrollerdeydi. Ama senin Cookie'yi hatırlıyorsun.
Onunki gibi sarı, kabarık saçlarım olsun isterdim dedi Chilly. 10 yaşındaydım.
Pencereden dışarıyı seyreden Harry'e bak.
Senaryo nerede?
Doğru, daha okumadın dedi Harry.
Konusunu bile bilmiyorum.
Masasının üzerindeki yığını karıştırırken Harry uzun zamandır ofisine uğramadığını ve sekreteri Kathleen'in binanın sahibi olan ve 50 yıldan uzun süredir Hollywood'da yazar temsilciliği yapan birinin yanında çalışmak için onu terk ettiğini söyledi. Öğle yemeğini her gün Chasins'da yer veya telefon edip ofisine getirtir. Ispanak püreli deniz tarağı. Koridorun öte ucuna kadar gidersen görürsün. Bahse girerim ki ıspanaklı deniz tarağı yiyordur. Bir defa ona ne tarz yazının daha çok kazandırdığını sormuştun. Sorumu fidye notları diye cevaplamıştı.
Senaryo nerede Harry?
Harry'nin kafası çok dağınıktı. Buraya gelirken arabada Mr. Lovejoy'un hikayesinden bahsetmeye başlamıştı. Ama konuya yeni girmişti ki sözü değiştirip meşhur Trucadera bir zamanlar buradaydı diye devam etmişti. Ve ofis yolu Sunset Bulvarı turuna dönüşmüştü. Harry bulvar üzerinde eskiden açık olan yerleri anlatıyordu. Schwab's eczanesi, şimdi komedi dükkanı olan eskiden sinema yıldızlarının bar kavgalarıyla meşhur Ciro's. Bir zamanlar John Barrymore'un evi olan restoran, şimdi bir banka ve otopark olan eskiden sinema yıldızlarının gittiği The Garden of Allah. Görüyor musun? Chateau Marmont Otel hala yerinde duruyor. Jean Harlow, Greta Garbo ve Howard Hughes'un ara ara kaldığı, John Belushi'nin nalları diktiği yer. Harry tamamen ayıktı ama eski Hollywood'a dalmış gitmişti. Sonra hippiler Sunset Bulvarı'na yerleştiğinde oraların nasıl olduğunu anlatmaya başladı. Büyük anne giysileri içinde küçük fahişeler, tampon tampona bir trafik. Doheny'den buraya gelene kadar marihuana dumanından kafayı bulurdun. Chilly ona öğle vakti gelecek olan limuzincileri hatırlattı ve Harry, ah evet dedi. Mr. Lovejoy'un senaryosundan birkaç kopyaya rastlayana kadar masasının üzerindeki yığını karıştırmaya devam etti. İşte burada. Chilly bir tanesini aldı. Hayatında ilk defa bir film senaryosunu elinde tutuyordu. Neye benzediği hakkında hiçbir fikri yoktu. Düşündüğü kadar hacimli değildi. Kırmızı kapaklar arasında 2,5 santimden daha ince sayfalar, ön kapakta altın harflerle zigzag prodüksiyon yazısı basılmış. Harfler çizgi romanlarda arabaların hız yaptığını göstermek için kullanılan çizgilerle süslenmiş. Chilly senaryoyu ortalarda bir yerden açtı, sayfa düzenini inceledi ve okumaya başladı. İlk gördüğü kelimelerin anlamını bilmiyordu ama okumaya devam etti.
İç mekan, Lovejoy'un minibüsü gündüz.
Ilona direksiyonda oturmuş sokağın karşı köşesindeki barı gözlemektedir. Arkasında Lovejoy video kamerasını çekime hazırlamış beklemektedir.
Ilona, ne zamandır orada?
Lovejoy, saatine bakar. 17:30 dakika oldu.
Ilona,
umarım acele eder.
Lovejoy, kamerayı odaklayarak sabırlı olmalıyız, er veya geç. Ilona, işte orada.
Lovejoy sessizce, onu görüyorum. Dış mekan köşedeki bar Roxy'ye yakın, çekim gündüz. Roxy parmaklarını kemerine sokar, etrafa boş boş bakınır. Bakışları yavaşça minibüse döner ve orada durur. İç mekan, Lovejoy'un minibüsü gündüz.
Ilona harekete geçer, direksiyonun altına doğru eğilir. Ilona, bizi gördü.
Lovejoy, hayır, arabaya doğru yürüyor. Ilona, beklediğimiz fırsat bu olabilir.
Chili başını senaryodan kaldırdı. Adamı niye takip ediyor? Okumaya devam etti de Harry, çok sürükleyici. Chili senaryoyu kapattı. Kırmızı renkteki derileri çatlamış, iki eski, geniş koltuğun arasında durduğu noktadan senaryoyu masanın üzerine bıraktı. Harry'e döndü, ellerini koltuklara koyarak, ''Hazırlansak iyi olacak.'' dedi. ''Bunlara otursunlar, oradaki kanepeye oturmasınlar.'' Harry'nin panjurları kapatmak için iplerini çektiğini gördü. ''Panjurları açık bırak, ışık gözlerine gelsin. Ben masada duracağım. Ama beni tanıştırma, hemen konuşmaya başla. Sen de burada duracaksın.'' Chili koltuklardan geriye doğru adım attı. ''Onlar oturduktan sonra arkalarında.''
''Sana bakıyor olacaklar.'' dedi Harry. ''Kim olduğunu bilmeyecekler.''
''Evet doğru, bu adam kim?'' diye merak edecekler. ''Söylemeyeceksin, hep ayaktasın. Onlara siz adi heriflerin uğramasına sevindim. Hep hesabımızı halledebiliriz.'' diyeceksin.
''Şaka yapıyorsun değil mi?''
''Sana kalmış, konuşan sensin, rahatsın. İstediğin tarafa doğru yürüyebilirsin. Onlara söyleyeceğin tek şey filmin ertelenmiş olduğu. İstersen gelecek seneye ertelendiğini söyle. Ama nedenini veya ne yaptığını anlatma.''
''Bundan hoşlanmayacaklardır.''
''Hoşlanmaları şart değil. Sadece sana söylediklerimi yap.'' dedi Chili. ''Tamam, şimdi o iki herife gelelim. Şef olanı Ronnie değil mi?''
''Ronnie Wingate. Aynı zamanda Santa Monica'daki şirketin ismidir. Wingate Motor Cars Limited.''
Harry tekrar masayı karıştırmaya başlamıştı. Düzenlemeye çalışıyordu. Veya telaşından bir şeylerle uğraşma ihtiyacı duyuyordu.
''Ronnie deyince aklıma hiçbir zaman büyümeyecek zengin bir velet geliyor. Santa Barbara'dan taşınmaz mülk zengini, aktör olmak için Hollywood'a gelmiş ama tutturamamış. Büyük babası bir vakit Metro Goldwyn Mayer'de yapımcıymış. Bu nedenle işi bildiğini sanıyor. Şimdi ona bir rol vereyim diye peşimde. Ucube rollerinden birini istiyor.''
''Nesinden korkuyorsun?''
''Ona güvenmiyorum, dengesiz biri. Kırkına yaklaşmış ama yıpranmış bir ergen gibi davranıyor.''
''Belki de öyledir.
Ofisinde silahı var. Seninle konuşurken silahını çıkarır ve etrafa nişan alır. Tek gözünü kapar ve dışın yaparak ateş ediyormuş gibi yapar.
Silahın modeli ne?''
''Bilmiyorum. Otomatik bir silah.''
''Peki diğeri, Bo Catlett?''
Tanıdık bir isimdi. Chili bu adı ilk duyduğunda çok meşhur bir caz bateristi olan Catlett gelmişti aklına.
''Pek konuşmaz.'' dedi Harry. ''Tek açıldığı zaman Detroit'te büyüdüğümü ve orada otomobil şirketleri için film çekmeye başladığımı söylediğimde oldu.''
''Öyle mi? Ben de Detroit'te liseye gittim. Orayı çok severdim. Evim gibiydi.'' dedi. ''Ben de oradan istediğim kadar çabuk ayrılamadığımı söyledim.''
''Oysa öyleyse orayı tanımıyorsun.'' dedi.
''Diğer karşılaşmalarımızda beni Bay Detroit diye çağırdı. Meksika veya başka bir Latin Amerika ülkesinden olabilir. Emin değilim ama görünüşü öyle. Ronnie bir kez Catlett'ın tarım işçisi olduğunu söylemişti. Göçmenmiş. Bildiğim göçmen tarım işçilerinin çoğu Meksika asıllıdır. Uzun boyludur, şık giyinir. Patron Ronnie çimleri kesmeye gidiyor gibi giyinmişken Catlett'ın üzerinde hep takım elbise ve kravat vardır. Aslında hemen her zaman Rodeo Drive tarzı giyinir.''
''Bo Catlett.'' dedi Chili. ''Aklına gelen kişi Sid Catlett'tı, büyük Sid.''
''Ronnie onu bazen Cat diye çağırır. Hey Cat, sen ne düşünüyorsun?'' diye sorar. ''Ama aslında kararını zaten vermiştir.''
Harry masadan ayrıldı. ''Bir dışarı çıkacağım.'' dedi.
''Sinirli misin Harry?'' ''İyiyim, sadece tuvalete gitmem lazım. Hepsi bu.''
Dışarı çıktı. Chili gıcırtılı döner koltuğa oturmak için masanın arkasına geçti ve Harry'nin ofisine göz gezdirdi. Eski ve tozlu dünyasına, kitap ve senaryo dolu kitaplığın raflarına, kanepenin üzerinde duvara asılı fotoğraflarına, dev böceklerle Harry, mutasyona uğramış garip yaratıklarla tokalaşan Harry, Harry ve çok daha gençken sarı saçlarıyla Karen, Harry Karen'ı kolundan tutarken, Harry fotoğraflarda fena çıkmamıştı. Chili onları yatakta beraberken düşündü.
Pek anlamı yoktu. Karen'ın o görüntüsüyle o derece beş parasız kalabilmesi mümkün değildi.
7. ayda bu sonu. Sayfa 75-7.